Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Org Design for Design Orgs. Peter Merholz ve Kristin Skinner tarafından yazılmış, kurum içindeki tasarım ekiplerinin kurulması ve yönetilmesi üzerine uygulamalı bir yönetim kitabıdır. Kitap, dijital ürün ve hizmetlerde tasarımın yalnızca ekran üretimi değil, müşteri deneyimini ve ürün stratejisini etkileyen kurumsal bir yetkinlik haline gelmesini ele alır. Yazarların temel sorusu şudur: bir şirket tasarıma yatırım yaptığında bu yatırımdan kalıcı ve tutarlı sonuçları nasıl alır? Yanıt: yetenekli kişileri işe almakla sınırlı değildir. Ekip yapısı, rol tanımları, kariyer gelişimi, operasyonlar, yöneticilik ve şirket içi etki birlikte tasarlanmalıdır. Eser, küçük bir ekipten çok katmanlı bir tasarım organizasyonuna geçişte görülen sorunları sınıflandırır. Merkezi, gömülü ve karma ekip modellerini karşılaştırır. Ayrıca tasarım liderinin görevinin doğrudan tasarım çözümü üretmekten çok, tasarımın etkili olacağı koşulları kurmak olduğunu savunur. Bu nedenle kitap, tasarım yönetimi ile kurum tasarımını aynı çerçevede inceleyen bir başvuru kaynağıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, tasarım ekibinin yapısı, işin akışını ve kurum içindeki etkisini belirler. Kitabın ana katkılarından biri, tasarım organizasyonu için tek bir ideal şema olmadığını açık biçimde ortaya koymasıdır. Merkezi modelde tasarımcılar ortak bir birimde toplanır. Bu yaklaşım, mesleki standartların, araçların, araştırma yöntemlerinin ve kariyer gelişiminin daha tutarlı yürütülmesini sağlar. Buna karşılık ekip, ürün gruplarının gündelik kararlarından uzak kalma riski taşır. Gömülü ya da dağıtık modelde tasarımcılar doğrudan ürün ve mühendislik ekiplerinde çalışır. Böylece karar süreçlerine daha yakından katılırlar, ancak tasarım pratiğinin parçalanması ve ortak kalite çıtasının zayıflaması mümkündür. Merholz ve Skinner bu gerilimi merkezi ortaklık modeliyle ele alır. Tasarımcılar ürün ekipleriyle yakın çalışırken, mesleki yönetim ve uygulama standartları ortak bir tasarım liderliği altında kalır. Bu modelin kendiliğinden işlemediği özellikle önemlidir. Ortak öncelikler, ekip liderleri, iletişim kanalları ve karar hakları netleşmezse iki taraflı bağlılık belirsizliğe dönüşür. Kitap, organizasyon şemasını soyut bir idari tercih olarak değil, müşteriye sunulan deneyimin tutarlılığını ve tasarımcıların çalışma kapasitesini şekillendiren bir sistem olarak değerlendirir. İkinci olarak, ekip büyüdükçe tasarım operasyonlarını görünür ve sahipli hale getirmek gerekir. Kitap, küçük ekiplerde kişisel ilişkiler ve liderin hafızasıyla yürüyen süreçlerin büyüme sırasında yetersiz kaldığını vurgular.
İlk aşamada bir veya birkaç tasarımcı, işe alım ihtiyacını, ürün önceliklerini ve mesleki gelişimi doğrudan konuşarak takip edebilir.
Ekip büyüdüğünde ise aday bulma, görüşme düzeni, işe alıştırma, araç seçimi, araştırma katılımcılarının yönetimi, tasarım sistemleri ve kapasite planlaması ayrı işler haline gelir. Yazarların tasarım operasyonlarını açık hale getirme çağrısı, bürokrasi oluşturma isteği değildir. Amaç, tekrar eden koordinasyon yükünü görünür kılmak ve bunun sorumluluğunu tanımlamaktır.
Aksi halde kıdemli tasarımcılar sürekli lojistik sorunları çözer, yöneticiler ise strateji ve ekip gelişimine yeterli zaman ayıramaz.
Kitapta ekip büyüklüğündeki belirli eşiklerin önemli hale gelmesi de bu bağlamdadır. Yaklaşık 7 ile 10 kişi sonrasında yapılandırılmış işe alım, gelişim ve yönetim pratikleri daha gerekli olur. Operasyonun iyi kurulması, tasarımcıların üretkenliğini yalnızca hız üzerinden artırmaz. İşin hangi aşamada, kim tarafından ve hangi ölçütlerle yürütüldüğünü anlaşılır kılar.
Böylece tasarım, kişilere bağımlı bir hizmet olmaktan çıkıp, kurumsal olarak sürdürülebilen bir yetkinliğe dönüşür. Üçüncü olarak, kariyer seviyeleri.
Unvandan çok yetkinlik ve sorumluluk beklentilerini netleştirmelidir. Merholz ve Skinner, tasarımcılar için seviyelendirme çerçevesini teknik beceri, İletişim ve işbirliği becerileri, liderlik kapasitesi ve sorumluluk alanı üzerinden ele alır.
Bu yaklaşımın amacı, çalışanları katı kutulara yerleştirmek değil, ilerlemenin ne anlama geldiğini somutlaştırmaktır. Başlangıç seviyesindeki bir tasarımcı, işi güvenilir biçimde yapmayı ve geri bildirimle gelişmeyi öğrenirken, daha deneyimli bir kişi belirsiz problemleri çerçeveleyebilir. Başkalarının çalışmasını güçlendirebilir ve ekipler arası etki yaratabilir.
En üst seviyelerde ise tasarım liderliği, yalnızca iyi tasarım kararları vermek değildir.
organizasyonun yönünü, yetenek gelişimini ve tasarımın şirket stratejisindeki yerini etkileyebilmek gerekir. Kitap, bireysel uzmanlık ile yönetim yolunun birbirine karıştırılmaması gerektiğine de işaret eder. Her güçlü tasarımcının insan yöneticisi olması beklenmemelidir. İyi tasarlanmış kariyer yolları uzmanların yönetici olmadan da ilerleyebilmesine olanak verir. Bu çerçevenin pratik değeri, işe alım, performans değerlendirmesi, ücretlendirme ve gelişim konuşmalarında ortak dil sağlamasıdır. Ancak seviyeler mekanik kontrol listeleri olarak kullanılırsa ters etki yaratır. Yazarların yaklaşımında asıl değer, beklentilerin erken, adil ve bağlama uygun biçimde konuşulabilmesindedir. Dördüncü olarak, tasarım liderliği. Tasarım işini yönetmekten çok kurumsal değişimi yönetmektir. Kitabın liderlik anlayışı. Tasarım yöneticisinin her tasarım kararını onaylayan baş uzman olması fikrinden ayrılır. Tasarım ekibi büyüdükçe liderin asıl işi. Çalışanların önündeki engelleri kaldırmak, net beklentiler kurmak, düzenli geri bildirim vermek ve tasarımın diğer işlevlerle etkili çalışmasını sağlamaktır. Bu nedenle lider, tasarımcıları yalnızca çıktıları üzerinden değil, mesleki gelişimleri ve çalışma koşulları üzerinden de desteklemelidir. Kitabın önerdiği yaklaşım, tasarım liderliğinin önemli ölçüde değişim yönetimi olduğudur. Tasarımın araştırma yapması, erken ürün kararlarına katılması veya müşteri deneyiminde söz sahibi olması, çoğu kurumda yerleşik alışkanlıkları değiştirir. Liderin ürün, mühendislik, pazarlama ve üst yönetimle güven ilişkisi kurması gerekir. Bu rol, aşağı doğru koçluk, yatay düzeyde uzlaşma, üst yönetime savunuculuk yapma ve ölçek büyüdükçe sistem kurma becerilerini birleştirir. Tasarım lideri gerektiğinde ekibinin kaynakları, çalışma biçimi ve karar süreçlerine erişimi için güçlü biçimde savunma yapmalıdır. Bununla birlikte tasarımı diğer disiplinlerden üstün gösteren bir dil işbirliğini zedeleyebilir. Kitabın en kullanışlı tarafı, tasarımın etkisini ayrıcalık talebiyle değil, kurumun müşteri ve ürün hedeflerine somut katkısıyla ilişkilendirmesidir. Son olarak ekip büyümesinde charter, tasarımın başkalarının beklentilerinden bağımsız bir yön kazanmasını sağlar kitap. Tasarım organizasyonunun gelişimini aşamalı bir süreç olarak inceler. Başlangıçtaki küçük ekip ile dağıtık liderlik gerektiren büyük organizasyon arasında aynı yönetim biçimiyle ilerlemek mümkün değildir. Ekip genişledikçe koordinasyon maliyeti artar, uzmanlıklar çeşitlenir ve tasarımın hangi işlerden sorumlu olduğu daha tartışmalı hale gelir. Özellikle yaklaşık 20 kişi civarında bir tasarım ekibinin kim olduğunu ve neyi üstlenmek istediğini açıklayan bir chart'a ihtiyaç duyulabilir. Böyle bir belge yalnızca görev listesi değildir. Önce kurumun tasarım ekibinden ne beklediğini görünür kılar. Ardından ekibin gerçekten sahiplenmek istediği sorumlulukları, sınırları ve stratejik hedefleri tanımlar. Bu ayrım önemlidir. Çünkü tasarım ekipleri çoğu zaman yalnızca arayüz üretimi ya da son aşamada talep edilen destek hizmeti olarak algılanır. Charter, ekibin araştırma, ürün stratejisi, içerik, hizmet deneyimi veya tasarım sistemleri gibi alanlardaki rolünü bağlama uygun biçimde tartışmayı açar. Yine de belge tek başına çözüm değildir. Yönetimin desteği, ürün ortaklarıyla anlaşma ve kaynak tahsisi olmadan charter, niyet beyanı olarak kalır. Kitap bu yüzden kimlik tanımını, organizasyon modeli ve operasyonel kapasiteyle birlikte ele alır. Sonuç olarak Org Design for Design Orgs. Özellikle kurum içinde tasarım ekibi kuran veya büyüten tasarım yöneticileri, tasarım direktörleri ve tasarımdan sorumlu yöneticiler için güçlü bir rehberdir. Ürün, mühendislik ve insan kaynakları liderleri de kitaptan yararlanabilir. Çünkü eser, tasarımın neden daha fazla stratejik etki yaratamadığı sorusunu yalnızca tasarımcıların becerisiyle açıklamaz. Yapı, yetki, kariyer sistemi, operasyon ve disiplinler arası ilişkilerin bu sonucu doğrudan etkilediğini gösterir. Okar, merkezi ve gömülü modeller arasındaki tercihi daha bilinçli değerlendirebilir. Ekip büyürken hangi yönetim işlerinin görünür hale geldiğini anlayabilir. Ayrıca kariyer seviyeleri ve ekip chartları gibi araçları, kopyalanacak şablonlar olarak değil, netlik yaratacak konuşma çerçeveleri olarak kullanabilir. Kitabın benzer liderlik eserlerinden ayrılan yönü, genel yönetim ilkelerini tasarım organizasyonlarının somut sorunlarına bağlamasıdır. İşe alım, araştırma, tasarım program yönetimi, uzmanlık rolleri ve ürün ekipleriyle çalışma gibi konuları aynı sistem içinde ele alır. Buna rağmen bazı ilkeler başka bilgi çalışanı ekiplerine de uygulanabilir. Bu bir eksiklikten çok, tasarım yönetiminin kurumsal yönetimden kopuk olmadığını hatırlatır. Tasarım pratiği konusunda ayrıntılı yöntem arayanlar için değil, tasarımın çalışabileceği organizasyonel koşulları kurmak isteyenler için daha değerlidir. Kısa, doğrudan ve uygulama odaklı yapısıyla ölçeklenme dönemindeki ekipler için kalıcı bir başvuru niteliği taşır. Destek olmak isterseniz Peter Merholtz kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.